Ayrım 57.
Sayfa 166. Özet. Laiklik, laisizm, din-devlet ayrılma modelleri ve sekülerleşme kavramlarını tanımlamak. Laiklik, laisite veya laisiti, devletin din kurallarına dayanmaması ilkesi veya din ve devlet işlerinin ayrılması diye tarif edilse de, birinci tarif aslında sadece seküler devleti, ikincisi de din-devlet ayrılma türünü anlatır. Laiklik her şeyden önce politik bir ilkedir. Laiklik dendiğinde ise devletin ve dinlerin otonom durumları, din ve inanç hürriyetini ve din ve inanç sahibi olmak, olmamak veya birinden ötekine geçmekle ilgili hürriyetleri sağlayan bir kamu hukuku anlaşılır. Laiklik için kabul edilmiş esaslar: 1. Vicdan, düşünce ve din hürriyeti. 2. Bütün vatandaşların eşit hak ve sorumluluklara sahip olması. 3. Dinlerin ve devletin kendi özerkliğine sahip oluşu, yani birbirinden özerk, yani otonom oluşu olarak bilinir. Devletin ve dinin otonomisi için devlet, kamu hukuku tarafından laikliğin hayata geçirilmesini garanti etmekle yükümlü olarak tarif edilir. Yani laik devlet sadece din kurallarına dayanmayan herhangi bir devlet değildir. Laiklik konusunda taraftır ve bu hukuki, politik ilkenin hayata geçirilmesinden sorumludur. Laisizm, din ile siyaset arasında kesin bir ayrım yapan ve toplumda dinin sınırlı bir rol oynadığını savunan bir doktrindir. Laiklikten bahsedebilmek için din ve devletin ayrılmış olması yetmez. Dinin siyaset alanından tamamen çekilmiş olması gerekir. Ancak içinde yaşadığımız ve Habermas'ın post-seküler dönem diye adlandırdığı bu dönemde seküler politik zemini tanımak koşuluyla ve kamu hukukuyla sınırlandırılmış olarak dinsel gruplar kamusal tartışmaya katılabilmekte ve dinsel yaşam taleplerini gündeme getirebilmektedir. Sekülerleşme kavramını açıklamak için seküler kavramının kökeni olan saekulum sözcüğünü açıklamalıdır. Saekulum sözcüğü dünyaya, çağa, kuşağa, devre ait anlamlarına gelir ve tarihsel olarak da değişik anlamlar kazanmıştır. Seküler için din etkisinden kurtulmuş, kurtarılmış demek doğru olacaktır. Sekülerleşme, dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesi, küçülmesi ve kurumların din etkisinden kurtularak ortaya çıkması ile birlikte dinsel kurumlar, eylemler ve dinsel bilincin toplumsal önemini kaybetmesi süreci olarak tanımlanır. Dinsel kurumsallaşmayı farklı yaklaşımlar açısından değerlendirmek. Durkheim için çalışma nesnesi dinsel yaşantı biçimlerinin kendisidir ve baktığı her olguda gördüğü insanın toplumsallığını Durkheim din olgusunda da görür. Yani ona göre dinin toplumsal formları sosyolojik açıklamaya değer çalışma konusudur. Öyle ki Durkheim dinsel ritüelde kutsananın toplumsal yaşamın kendisi olduğuna hükmetmiştir. Özetlersek, Marx için çalışma konusu dinin sınıflar arası ilişkilerdeki ideolojik işlevidir. Weber için çalışma nesnesi teodisedir. Yani teodisi, kötülüğün karşısında iyiliğin haklılaştırılması ve onanması diye çevrilebilir. Din, din kuramları dışında da anlaşılıp kategorize edilebilir. Nitekim Heller'in günlük yaşam kuramına göre din, bilim ve sanat gibi gündelik olmayan alana tabidir ve bununla birlikte gündelik olanı belirler. Dinin günlük yaşamda iki işlevi vardır. 1. İnananların zihninde ideal bir ideal topluluk imgesi oluşturur. 2. Kolektif temsiller olarak işlev görür. Günlük yaşam pratiklerinden evrilmiş dinsel yaşantının kurumsallaşmış ve kendini kurumlar alanına yerleştirebilmiş olması gerekir. Kurumsallaşma, uzmanlaşmış bireyle mümkündür. Bu yüzden din kurumunun devlet kurumuyla olsun, toplumun diğer unsurlarıyla olsun, gerçekleştirdiği mutabakatın niteliği öncelikle kendi uzmanlaşma düzeyine, sonra bu uzmanlaşmanın sağladığı iktidara ve bu iktidarın diğer toplumsal ilişkiler ağındaki konum alışlarına bağlıdır. Din sosyolojisi açısından İslam dinini değerlendirmek. Engels'in tespitine göre Yahudi mistisizmi ile Grek felsefesinin, özellikle Stoacılığın bir uzlaşısını temsil eden Hristiyanlığa kıyasla İslam yoğun beden ibadetleri içermesi de düşünülürse, eskiye yani Yahudilikte temsil bulunan Doğu dinlerine bir dönüşü temsil eder. Ancak İslam dini ortaya çıkış niteliği bakımından protestan bir harekettir. Tanrı-kul ilişkisi arasında bir ruhban sınıfı önermediği gibi din adamlığı gönüllülük esasına dayanır ve her cemaat dini en iyi bilen diye gördüğü birini kendine imam kabul eder. Bu durumun sonucu olarak kimse kimseyi aforoz edemez. Ama cemaatlerin dini liderlerinin bağlı olduğu bir kurumda oluşmaz. Halbuki kurumsallaşma olmadan günlük yaşam alanında farklılaşma da olamaz. Bu niteliklerle İslam dini Türkiye örneğinde devletten ayrı kurumsallaşmış bir din adamları sınıfına sahip değildir. Ne Osmanlı ne de Cumhuriyet döneminde. Bu yüzden de Hristiyan dünyasının Avrupa'da olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun sahip olduğu din-devlet ayrılma modelleri hem İslam dininin özgünlüğü yüzünden hem de Türkiye'nin üniter ulus devlet oluşu yüzünden bizim için model olamazlar. Bu devletler içinde Türkiye'deki modelin en fazla benzediği ülke İslam-Hristiyanlık farkı dışında Fransa'dır. Türkiye'de dinsel yaşantı çeşitliliğini açıklamak. Bugünkü durumda dinsel yaşantının organizasyonu şöyledir. Devlet laiktir, yani din dışı, seküler ve halk egemenliğine dayalıdır. İslam dini açısından dinsel yaşantıya dair hizmetler herhangi bir kamu hizmeti gibi örgütlenme bakımından seküler niteliktedir. Yani din hizmetleri dediğimiz ibadet, cenaze, dinsel yaşamla ilgili danışılan konularda yol gösterme ve benzeri hizmetler birer kamu hizmeti olarak düşünülmüş ve özel olarak sadece din işlerinden sorumlu bir bakanlığa bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülmektedir. Bu kurum iç işleyişinde kendi başına hareket eder. Ancak yönetmeliğindeki iki temel madde bir kamusal uzlaşıyı işaret eder. Birincisi laiklik prensibi altında hizmet görür. İkincisi ulusal birlik ve beraberliğe hizmet edecek şekilde çalışır. Ancak Alevi ibadethanesi olan cem evlerinin kamu bütçesinden pay almaları sorunu sürmektedir. Bu sorunun çözümü imam ve cami müdavimleri arasındaki ilişki ile Alevi dedesi ve cemevi müdaviminin ilişkisinin niteliksel farklılığı nedeniyle çeşitli zorluklar taşımaktadır. Zorunlu din eğitimi kavram bakımından değil ama uygulamada Aleviler bakımından sorundur. Çünkü uygulama tamamen Sünni gelenek ve pratiklere göre yapılmaktadır. Türkiye'de Yahudiler ve Hristiyanlar da dinsel yaşamlarını Lozan hükümlerine göre sürdürürler. Yahudilik, Rum Ortodoks Kilisesi ve Ermeni Ortodoks Kilisesi tanınmıştır. Bazı sorun alanlarına ve dönemsel gerginliklere rağmen cemaat, vakıfları ve gayrimüslim karşıtlığı gibi Türkiye halkları arasında güçlü bağlar vardır. Türkiye'de din sekülerleşme ve toplumsal dönüşümü değerlendirmek. Türkiye'de 1950'lerle hızlı bir toplumsal dönüşüm yaşanmaya başlar. Kentlere akın başlamıştır ve yeni gelenler beraberlerinde aşina oldukları dayanışma formlarını da getirirler. kır kökenli nüfusun geldiğinde mi kent nüfusuna göre daha dindar olduğu, yoksa kültürel bütünleşme ya da bütünleşememenin sancıları içinde mi dindarlaştığı konusunda ampirik verilere dayalı bir saptama yapılmış değildir. Kamusal yaşamda kadınların yeni biçimde örtünmesiyle görünürlük kazanan dinselleşme olgusu aslında işaretleşmeler üzerinden yürüyen bir tarikatlaşma olgusudur. Ve bu konuda yapılan alan çalışmaları tarikat içi otorite ilişkilerinde de değişme saptamıştır. Bugün artık dini liderlik seküler patronaj ağını iyi işletmeye bağlıdır. Görüşünü dile getiren Atacan'a göre yatay mesleki dayanışma ağlarının olmadığı ya da görece zayıf olduğu bir toplum olarak Türkiye'deki toplumsal yapı böyle oluşumları beslemeye çok uygundur. Ayrıca Candioti'nin belirttiği gibi kırsal dönüşüm erkek otorite ilişkilerinin yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. En önemlisi kırsal alandaki dönüşümler yüzünden ataerkilliğin çözülmesi değilse bile yeni formlar kazanması söz konusudur. Ve bu yeni gelişmelerin önemli bir boyutu da erkeğin toplumsal cinsiyet ilişkilerindeki üstünlüğüne tehdit oluşturmaktadır. Toplumsal yaşamda kadına yönelik erkek tepkilerini, belki bu üstünlüğünü kaybetme telaşında olan erkeğin iktidarını korumaya yönelik çabaları olarak anlayabiliriz. Yeni örtünme bu açıdan bakıldığında erkeğin bir hatırlatmasıdır.